Ayrım 35, Başbakan, Ekabir, Arthur Hailey, sayfa 341, 14. Bölüm, Gönderilmek ve Alakonulmak. Masasının üzerinden sınır dışı edilme emri Alan Maitland'ın yüzüne bakıyordu. Bundan dolayı geldiğiniz yere veya yurttaşı olduğunuz ülkeye veya başbakan tarafından böyle olduğu kabul edilen memlekete gönderilmenize ve orada alakonulmanıza. 5 gün önceki özel sorguda verilen emir Alan'ın belleğine gözü kapalı ve ezbere okuyabileceği gibi kazınmıştı. Resmi kararda ufacık bir kaçama, küçük bir zayıf nokta, kanunun ince ayrıntılarını uydurabileceği bir boşluk bulabilmek için oldukça sık tekrarlamıştı ama bulamamıştı. Önce bir düzine, sonra yüzlerce eski dava dosyasını karışık, kaypak terimleriyle uğraşarak geceleri uykusuzluktan gözleri kızarıp vücudu sızlayana kadar okumuştu. Gündüzleri adliye kütüphanesinde Tom Lewis de ona katılmış, birlikte çok seyrek açılan kitapların fihristlerini araştırmışlar, özetleri gözden geçirmişler, içtihatlarını incelemişlerdi. İkinci gün Tom, canım yemek yemek istemiyor demişti, midem tozla doydu. Aradıkları Muhaciret Bakanlığı'nın Duval davasındaki tutumunun hatalı, dolayısıyla kanunsuz olduğunu ispatlayacak buna benzer eski bir karardı. Tom'un söylediği gibi yargıcın önüne atıp serseri bak işte artık anaforcular bizim canımıza okuyamayacaklar, nedeni de burada gibisinden bir söz söylemelerini sağlayacak karara ihtiyaçları vardı. Sonra Tom kütüphane merdivenlerinin tepesine yorgunlukla tüneyerek açıklamıştı. Avukatı avukat yapan bildikleri değildir. Nereye bakmasını bilmesi gerekiyor. Biz asıl bakılacak yeri bulamadık. Asıl bakılacak yeri şimdi sona eren aramalarının geri kalan günlerinde de bulamamışlardı. Birinin yapabileceği o kadar çok şey var ki diye Alan itiraf etmişti sonunda. Sanırım vazgeçsek iyi olacak. Şimdi 9 Ocak Salı günü saat öğleden sonra 2'ydi. Bir saat önce vazgeçmişlerdi. Kütüphanedeki nöbetlerine yalnız kısa bir süre için ara vermişlerdi. Sabah bakanlık Henry Duval'in müracaatını özel sorgunun sonucuna uygun bulmadığını bildirdiğinde. Ama Edgar Kramer şube müdürü, iki muhaciret memuru da yardımcı üyeler olduğuna göre bu zaten sonucu başından belli olan boş bir resmi işlemdi. Alan'ın ertelemeyi umduğu işlemlerin bir bölümüydü bu ama mahkemede yaptığı aptallıktan sonra bütün işler çok çabuk ilerlemişti. Alan boşuna çaba harcadığını bildiği halde sanki bir yargıç ve jüri huzurundaymış gibi savunmasını azimle yapmıştı. Bakanlık temsilcileri, kibar davranan Edgar Kramer da dahil olmak üzere konuşmasını dikkatle dinlemiş ve önceki kararda ısrar ettiklerini belirtmişlerdi. Küçük dağınık bürosunda sandalyesini arkaya kaykıltan Alan, bir yorgunluk esnemesini önlemeye çalışarak üzüntüyle davanın hemen hemen bitmiş olduğunu düşündü. Görünüşe göre yapacak başka şey kalmamıştı. Onarımı tamamlanmış, şimdi yeni yükünü almakta olan Westerwick 4 güne kadar hareket edecekti. Daha önce belki ertesi gün gemiye gidip Henry Duval'e son haberleri vermesi gerekiyordu. Ama bunun beklenmedik bir haber olmayacağını biliyordu. Genç kaçak insanoğlunun ilgisizliğini yeni bir red kararına şaşmayacak kadar iyi öğrenmişti. Alan ayağa kalktı, kısa saçlı başını kaşıdı, sonra camlı bölmesinden çıkıp dışarıdaki küçük büroya geçti. Burası bomboştu. Tom Lewis 1-2 gün önce aldıkları önemli bir dava ile ilgili işlerle uğraşmak üzere şehre inmiş, son birkaç günün alışılmamış çalışma temposundan yorgun düşen yaşlı Dul Daktilo da öğlende evine gitmiş, giderken de 24 saat uyumak için Mr. Maitland, eğer öğüdümü dinlerseniz siz de aynı şeyi yapın demişti. Belki böyle yapmak iyi olacak diye düşündü Alan. Evine Guilford sokağındaki küçücük dairesine gitmek, kendini yatağına atmak, kaçaklar, muhaceret, insanların bütün anlaşmazlıkları da dahil olmak üzere her şeyi unutmak istedi. Sharon'dan başka. Tamam, bulmuştu. Bütün düşüncelerini Sharon'a yöneltecekti. Şu anda onun nerede olduğunu merak etti. Kütüphanedeki çalışmalarından ayırabildiği birkaç dakika içinde birlikte kahve içtikleri son görüşmelerinden bu yana neler yapmıştı? Ne düşünmüştü, nasıldı, gülüyor muydu? Yoksa bazen yaptığı gibi eleştirici bir tavırla kaşlarını mı çatmıştı? Ona telefon etmeye karar verdi. Bol bol boş zamanı vardı. Henry Duval için artık başka şey yapamazdı. Devereaux'un numarasını çevirdi, Kahya cevap verdi. Evet, Miss Devereaux evdeydi. Mr. Maitland lütfen biraz bekleyebilir miydi? Bir iki dakika sonra hafif ayak seslerinin telefona yaklaştığını duydu. Alan, Sharon'ın sesi heyecanlıydı. Bir şey mi buldun? Keşke, dedi Alan. Ne yazık ki vazgeçtik artık. Hayır, duyduğu üzüntü sesinden anlaşılıyordu. Sonuç vermeyen araştırmalarını açıkladı, devam etmenin faydasızlığını. Yine de, dedi Sharon, her şeyin bittiğine inanmıyorum. Düşünüp düşünüp sonunda önceki gibi bir şeyler bulacaksın. Kendine duyulan güven Alan'ı duygulandırdı ama bu güveni paylaşmadı. Aslında bir fikrim vardı, dedi. Edgar Kramer'in bir modelini yapıp buna iğne batırmayı düşündüm. Denemediğimiz bir yol bu kaldı. Sharon bir kahkaha attı. Ben kilden kalıp yapmayı bilirim. Öyleyse bu akşam yapalım, dedi Alan canlanarak. Önce akşam yemeğiyle başlarız. Belki sonra sıra kile gelir. Oh Alan, özür dilerim ama imkansız. Düşünmeden sordu. Neden? Bir anlık duralamadan sonra Sharon cevap verdi. Başka bir randevum var. İşte, diye düşündü. Sorarsan cevabını alırsın. Kiminle buluşacağını merak etti. Uzun zamandan beri tanıdığı biriyle mi? Nereye gideceklerdi acaba? Ani bir kıskançlık duydu, sonra kendi kendine bunun saçma olduğunu tekrarladı. Ne de olsa kendisi sahneye çıkmadan önce Sharon'ın bir toplumsal hayatı olmuştu. Hem de oldukça dolu bir hayat. Oteldeki öpücük de kesin bir söz değildi. Çok üzüldüm Alan, gerçekten çok üzüldüm ama iptal etmem imkansız. Böyle yapmanı zaten istemem. Neşeli bir sesle, iyi eğlenceler, bir haber çıkarsa seni ararım, dedi. Sharon'un sesi kararsızdı. Hoşça kal. Telefonu kapattığında bürosu ona her zamankinden daha küçük ve can sıkıcı geldi. Telefon etmemiş olmayı dileyerek belirli bir amacı olmadan oda boyunca yürüdü. Daktilonun masasının üstünde açılmış bir telgraf yığını gözüne çarptı. Bütün ömrü boyunca şu son birkaç günde aldığı kadar telgraf almamıştı. Yığının üzerinden birini seçerek okudu. Eşsiz savaşınızdan dolayı tebrikler. Her yürekli yurttaş sizi alkışlıyor olmalıdır. K.R. Brown. K.R. Brown'ın kim olduğunu merak etti. Kadın mı erkek mi? Zengin mi yoksul mu? Ve ne biçim bir insan? Gerçekten adaletsizlik ve zulüm onu etkiliyor mu? Yoksa bunu sadece duygusal bir coşkuyla mı yazmış? Mesajı yerine bırakıp başka birini seçti. İsa insanların en önemsizi için yaptıklarını bile benim için yapılmış sayılır kardeşim, der. Dört erkek anası olan ben, siz ve o zavallı çocuk için dua ediyorum. Bertha McLeish. Diğerlerinden daha uzun olan bir üçüncü telgraf dikkatini çekti. Stapleton ve Diptrick Manitoba Kivanis Kulübü'nün 28 üyesi sizi kutlamak ve insancıl gayretlerinizle başarılar dilemek için burada toplandı. Stop. Kanada vatandaşları, stop. Para topladık ve çek arkadan geliyor, stop. Lütfen parayı uygun gördüğünüz şekilde kullanın. George Ernst, sekreter. Alan çekin o sabah geldiğini hatırladı. Çek diğerleriyle birlikte Henry Duval için yapılan yardımları idare etmeyi teklif eden BC Kredi Şirketi'ne gönderilmişti. Yalnız o gün $1,100 gibi bir para gelmişti. Teşekkürler K.R. Brown, Mrs. McLeish ve Stapleton Kivanians, diye düşündü. Ve bütün diğerleri. Kalın telgraf destesini karıştırdı. Bir şey başaramadım ama yine de teşekkürler. İki büyük gazete yığınının yere bir köşeye konmuş olduğuna dikkat etti. Başka bir yığın da bir sandalyenin üstüne konmuştu. Üç yığındakilerin büyük bir bölümü taşra gazeteleriydi. Toronto, Montreal, Winnipeg, Regina, Ottawa ve diğer şehirlerden. Bir tane de Yeni İskoçya'dan. Halifax kadar uzaktan gelen gazete olduğunu fark etti. Ziyaretine gelen gazetecilerden bazıları kendisi hakkında yazı bulunduğunu söyleyerek gazeteleri bırakmışlardı. Hall'ün karşısındaki komşusu da herhalde yine aynı nedenle bir çift New York Times göndermişti. Şimdiye kadar Alan bunlara sadece bir göz atacak vakit bulabilmişti. Yakında hepsini başından sonuna kadar okuyacaktı. Yazıları da kesip bir deftere yapıştırmayı düşünüyordu. Herhalde bir daha hiçbir zaman hakkında bu kadar çok haber çıkmazdı. Deftere ne başlık koyacağını düşündü. Belki kaybedilmiş davaya ağıt gibi bir şey. "Ef, kes artık Maitland," dedi yüksek sesle. "Kendine Duval'den de çok acımaya başladın." Son sözler üzerine dış kapıya vuruldu ve kapı açıldı. Bir baş içeri uzandı. Dan Orliff'in tombul, al yanaklı yüzü. Gazeteci iri ve hantal köylü gövdesiyle bu başı izledi, sonra çevresine bakındı. "Yalnız mısın?" diye sordu. Alan başını salladı. "Bir konuşma duyduğumu sandım." "Doğru duymuşsun, kendi kendimle konuşuyordum." Alan'ın yüzünde zoraki bir gülümseme belirdi. "Bu hale geldim." "Yardıma ihtiyacım var," dedi Dan Orliff. "İlgi çekici biriyle görüşme yapmana yardım etsem nasıl olur?"
"Örneğin kiminle?"
Orliff rahatlıkla cevap verdi. "Başbakanla başlayabileceğimizi düşündüm. Öbür gün Vancouver'a geliyor."
"Hovda'nın kendisiydi mi?"
"Aşağı kurtarmaz."
"Ah tabii."
Alan kendini daktilo kadının koltuğuna attı. Arkasına yaslanarak ayaklarını eski daktilo makinesinin yanına uzattı. "Sana ne yapacağımı söyleyeyim. Bir misafirhane kiralayıp onu evimde kalmaya davet edeceğim."
"Bak," diye yalvardı Dan, "şaka etmiyorum, ciddi söylüyorum. Böyle bir görüşme ayarlanabilir, hem belki bir yararı dokunur."
Soran bir tavırda, "Duval için mahkemelerden elde edebileceğim bir şey kalmadı, öyle değil mi?" diye sordu.
Alan başını salladı. "Yolun sonuna geldik."
"Pekala, öyleyse ne kaybedersin?"
"Sanırım hiçbir şey. Ama ne gereği var?"
"Yalvarabilirsin değil mi?"
Dendir etti.
"Merhamet dilenme gibi bir şey. Avukatların işi bu tür şeyler yapmak değil midir?"
"Ara sıra birkaç esaslı tartışma da yapmak gerekiyor."
Alan yüzünü buruşturdu. "Gözümün önünde canlandırabiliyorum. Ben yere diz çökmüşüm ve başbakan gözyaşlarını siliyor. Alan, oğlum diyecek. Bütün bu haftalar boyunca o kadar hatalı davrandım ki. Şimdi şurayı imzalayacağım ve bütün geçmişi unutacağız. İstediğin her şeyi kabul ediyorum."
"Peki ama," dedi Dan Orliff, "bu harika bir hamle olmayacak. Ama zaten diğer yaptıkların da öyle değildi. Niçin şimdi vazgeçeceksin?"
"Basit bir nedenden ötürü," diye cevap verdi Alan alçak sesle. "Çünkü bir yerde başkalarının kazandığını kabul etmek zorundasın."
"Beni hayal kırıklığına uğratıyorsun," dedi Dan. Ayağını uzatarak üzüntüyle masanın bir ayağını dürttü.
"Kusura bakma, daha fazlasını yapabilmeyi isterdim." Bir sessizlik oldu, sonra Alan merakla sordu. "Hem başbakan neden Vancouver'a geliyor?"
"Bir çeşit memleket gezisine çıkmış, çok ani olmuş. Bu konuda çeşitli fikirler yürütülüyor."
Gazeteci omuz silkti. "Bu başkalarının işi, fikrim ikinizi görüştürmek de."
"Beni asla kabul etmez," dedi Alan.
"Eğer teklif edilirse kabul etmemeyi göze alamaz." Dan Orliff sandalyenin üzerindeki gazete yığınını işaret etti.
"Şunları kaldırmamın bir zararı var mı?"
"Hiç durma." Dan gazeteleri yere attı, sandalyeyi çevirdi ve ata biner gibi oturdu. Dirseklerini sandalyenin arkalığına dayayarak yüzünü Alan'a çevirdi.
"Bak dostum," dedi içtenlikle, "eğer şimdiye kadar farkında değilsen ben sana anlatayım.
10 milyon insan
veya daha fazlası için, gazete okuyan, televizyon seyreden ya da radyo dinleyen herkes için, sen Bay Dürüst Kahraman'sın."
"Bay Dürüst Kahraman," diye tekrar edelim, merakla sordu. "Bu Pilgrim's Progress'ten alınma değil mi?"
"Sanırım öyle."
Dan'ın sesi ilgisizdi.
"Bir kere okuduğumu hatırlıyorum," dedi Alan düşünceli bir tavırla.
"Galiba din dersinde." "Din derslerini geride bırakalı epeyce oldu ama belki sen hala oralardasın."
"Neyse, devam et," dedi Alan. "10 milyon insandan bahsediyordun."
"Seni ulusal bir kahraman yaptılar," diye üsteledi Orliff. "Bir çeşit put oldun. Açıkçası ömrüm boyunca böyle bir şey görmemiştim."
"Bir sürü duygu," dedi Alan. "Bu iş kapanınca 10 gün içinde unutulmuş bir adam olacağım."
"Belki doğru. Ama sen halkın gözündeyken sana saygılı davranılması gerekiyor. Hatta başbakanlar tarafından bile."
Alan bu görüşle çok eğlenmiş gibi sırıttı. "Eğer başbakandan bir görüşme isteyecek olursan bunu ne şekilde yapman gerektiğini düşünüyorsun?" Bırak da işi post ayarlasın diye söylendi Dan Orliff. Howden bizi sevmiyor ama ihmal de edemez. Ayrıca yarın işi görülmedik bir hikaye yayınlamak hoşuma gider. Görüşmek için başvurduğunu ve cevap beklediğini yazarız.
Şimdi anlaşılıyor. Alan ayaklarını daktilo makinesinin yanından yere indirdi. İşin bir yerinde bir çıkar olduğunu biliyordun.
Dan Orliff'in yüzünde maksatlı bir içtenlik ifadesi vardı. Herkesin kendine göre bir çıkarı vardır. Ama sen ve ben bu yolda birbirimize ve Duval'e yardım edeceğiz. Ayrıca bu iş önceden halk arasında yayılırsa Howden reddetme cesaretini bulamaz.
Bilmiyorum, gerçekten bilmiyorum. Alan ayağa kalkıp yorgunlukla gerindi. Bütün bunların ne yararı var diye düşündü. Daha fazlasına kalkışmakla ne elde edilebilirdi? Sonra kafasında Henry Duval'in yüzü canlandı. Duval'in arkasında da kendini beğenmişlikle gülümseyen Galip Edgar Kramer'ın yüz hatları. Birdenbire Alan'ın yüzü aydınlandı, sesi güçlendi.
Cehennemin dibine dedi, haydi şunu da deneyelim.
15. Bölüm Parti Yöneticisi.
Birkaç gün içinde demişti bağa gözlüklü genç adam. Aslında araya hafta sonuna girmesiyle bu süre tam 4 gün olmuştu. Şimdi Spark sokağındaki parti binasında yöneticinin masasının karşı tarafında oturmuş Brian Richardson'ın yüzüne bakıyordu. Her zamanki gibi Richardson'ın dağınık döşeli odası insanı rahatsız edecek kadar sıcaktı. İki duvarda sonuna kadar açık radyatörler kaynayan bir çaydanlık gibi fokurduyordu. Henüz öğleden sonra olduğu halde eski binanın çok az aralık pencerelerinden gelebilecek herhangi bir cereyanı önlemek için tenteler indirilmiş ve kalın perdeler çekilmişti. Ne yazık ki bu tedbir aynı zamanda temiz havanın da içeri girmesini önlüyordu. Dışarıda pazar gününden beri Ottawa ve tüm Ontario yöresini kaplayan bir kar ve buz gibi bir soğuk vardı. Isı sıfırın altında 5 dereceye düşmüştü. Genç adamın altında boncuk gibi ter taneleri birikmişti. Richardson iri, geniş omuzlu vücudunu deri kaplı koltuğa iyice yerleştirdi.
Evet diye sordu.
İstediğinizi aldım dedi genç adam yavaşça. Geniş maroken bir zarfı masanın ortasına koydu. Zarfın üstünde Milli Savunma Bakanlığı yazılıydı.
İyi çalıştınız.
Brian Richardson heyecanının arttığını hissetti. İçgüdüsü tahmini doğru çıkmış mıydı? Uzun zaman önce bir kokteylde adını bile bilmediği adamın ağzından kaçan sadece bir imadan ibaret sözleri tam olarak hatırlayabilmiş miydi? Bu 15 belki de 20 yıl önceydi. Partiyle ilişki kurmasından çok önce. James Howden ve Harvey Warren'ların onun için sadece gazetelerde okuduğu birer addan ibaret olduğu çağlarda. Üzerinden bu kadar uzun bir süre geçtikten sonra insanlar, yerler, anlamlar birbirine karışıyordu. Böyle olmasa bile adamın iddiası aslında doğru olmayabilirdi. Yanılmasının ne kadar mümkün olduğunu düşündü.
''Biraz dinlensen iyi olur.'' dedi Richardson. ''İstersen bir sigara iç.''
Genç adam zarif, altın bir sigara tabakası çıkarttı. Sigarasının iki ucunu vurdu. Bunu tabakanın bir köşesinden çıkan küçük alevle yaktı. Sonradan aklı başına geldi ve tabakayı tekrar açıp parti yöneticisine uzattı.
''Çok teşekkürler, istemem.''
Richardson zaten yazıhanesinin alt çekmecelerinden birinde tütün kutusunu araştırmaya başlamıştı. Zarfı açıp içinden ince yeşil dosyayı çıkartmadan önce piposunu doldurup yaktı, piposunu içerek okumaya başladı. 15 dakika sessizce okudu. 10 dakikanın sonunda ihtiyacı olan şeyi ele geçirdiğini anlamıştı. İçgüdüsü, tahmini doğru çıkmıştı. Diğeri konuşmadan dudakları sımsıkı kapalı başını salladı. Richardson kapalı dosyaya dokundu.
''Sanırım bunun içinde ne olduğunu biliyorsun.''
''Evet, okudum.'' Genç adamın yanaklarında iki kırmızı leke belirdi. ''Eğer bunun içindekileri herhangi bir şekilde kullanacaksanız, sizin sandığımdan daha alçak ve adi bir adam olduğunuzu söylemek isterim.''
Bir an parti yöneticisine zaten pembe olan yanakları kıpkırmızı kesildi. Mavi gözleri kurşunileşti, sonra gözle izlenebilecek şekilde öfkesi geçti. ''Alçak sesle cesaretini beğendim.'' dedi. Ama sana yalnız bundan hoşlanmasa bile bazen insanın adileşmek zorunda kaldığını söyleyebilirim.
Karşısındakinden cevap çıkmadı.
Şimdi dedi Richardson, senin hakkında konuşma sırası geldi.
Dosya dizisine uzanarak kağıtları karıştırdı. Sonra aralarından birbirine iliştirilmiş iki yaprak seçti. Bunlara bir göz gezdirdikten sonra sordu.
Falling Brook'un nerede olduğunu biliyor musun?
Evet, Ontario'nun kuzeybatısında.
Richardson başını salladı. Sana burası hakkında elinden geldiği kadar çok şey öğrenmeni öğütlerim. Yüz ölçümü, nüfusu. Bunda ben de sana yardımcı olurum. Ekonomisi, tarihi ve bütün diğer şeyleri. İlçe 20 yıldır Hal Tedesco tarafından yönetiliyor. Daha ilan edilmedi ama gelecek seçimde emekliye ayrılacak. Falling Brook iyi, rahat bir yerdir. Başbakan da parti adayı olarak seni salık verecek.
Çok güzel, dedi genç adam istemeye istemeye. Gerçekten hiç vakit kaybetmemişsiniz.
Richardson sertçe bir anlaşma yaptık, dedi. Sen verdiğin sözü yerine getirdin, ben de benimkini getiriyorum.
Masasının üstünde duran dosyayı işaret ederek ekledi. Bunu yarın geri veririm.
Genç adam duraladı. Ne söylemem gerektiğini bilmiyorum, dedi çekinerek.
Hiçbir şey söyleme, diye karşılık verdi Richardson. Görüşmelerinin başından beri ilk kez gülümsedi. Siyasetin en önemli dertlerinden biri de budur. Birçok insan çok fazla konuşur.
Dosyayı bu kez daha dikkatli yarım saat okuduktan sonra masasının üzerindeki iki tarafından birini açtı. Bu doğrudan doğruya dışarıya bağlanan bir hattı. Bakanlıklar santralının numarasını çevirdi ve Muhaciret Bakanlığı'nı istedi. Başka bir santral memuru ve iki sekreterden sonra bakanla görüşmeyi başardı.
Telefonda Harvey Warren'ın sesi gürledi. Size ne gibi bir yardımda bulunabilirim?
Sizinle görüşmek istiyorum Sayın Bakanım. Çoğu bakanlar kurulu üyelerine Brian Richardson adlarıyla hitap ederdi. Warren aralarındaki birkaç istisnadan biriydi.
''Şimdi bir saat kadar boşum,'' dedi Harvey Warren'dır. ''Eğer buraya gelmek isterseniz...''
Richardson duraladı. ''Bir sakınca yoksa böyle yapmamayı tercih ederim. Konuşmak istediğim konu oldukça özel. Aslında bu akşam evinize gelip gelemeyeceğimi soracaktım. 8'le diyelim.''
Bakan üsteledi. ''Büroda da kimse bizi rahatsız etmez.''
Parti yöneticisi sabırla cevap verdi. ''Yine de evinize gelmeyi tercih edeceğim.''
Harvey Warren'ın kendisine karşı çıkılmasını sevmediği belliydi. ''Bütün bu esrarengiz tavırlardan hoşlandığımı söyleyemeyeceğim. Ne oluyor?'' diye sordu omurdanarak.
''Söylediğim gibi oldukça özel bir konu. Sanırım akşam bunu telefonda tartışmamamız gerektiğini kabul edeceksiniz.''
''Buraya bakın, eğer şu it oğlu it kaçak hakkındaysa...''
Richardson sözünü kesti. ''Onunla ilgili değil.'' Hiç olmasa doğrudan doğruya değil diye düşündü. Kaçağın çok masumca başlattığı iki yüzlülük kısır döngüsünden ötürü.
Peki öyleyse, dedi bakan isteksizlikle, eğer mutlaka evime gelmeniz gerekiyorsa sizi saat 8'de bekleyeceğim.
Karşıdaki telefonun kapandığını duydu.
35. ayrımın sonu. Sayfa 352.